bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
10 yıl savaş ve sonrası 1912-1922. Yunan ordusunu kovalayarak İzmir'e giren ilk komutan Fahrettin Altay. Eylem Yayınları 1. basım Nisan 2008. Bu kitap 502 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Aralık 2008. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Ordumuzun her gün terakki etmesini ve her zaman muzaffer olmasını dilerim. Altay 1970. Orgeneral Fahrettin Altay. 1880 ila 26 Ekim 1974. 1880 yılında Arnavutluğun İşkodra kentinde doğdu. 1902 yılında Harp Akademisini bitirdi. İlk görev yeri olan Dersim ve çevresinde 8 yıl görev yaptı. 1913'te Çatalca Aşiret Süvari Tugayı'nın başında Balkan Savaşı sonrasında Edirne'ye kadar gelen Bulgar ordusunu püskürttü. 1. Dünya Savaşı bittiğinde 3. Kolordu Kumandanı'ydı. Kurtuluş Savaşı boyunca 12. Kolordu Kumandanı olarak Delibaş İsyanı'nın bastırılmasında, 1. ve 2. İnönü Savaşları'nda Sakarya Savaşı'nda görev aldı. 1921'de tüm generalliğe yükseltildi ve Süvari Grup Komutanı oldu. Kurtuluş Savaşı'nın son yıllarında Uşak, Afyon, Alaşehir çevresindeki çarpışmalarda süvarileri büyük hizmet gördü. Kaçan Yunan ordusunu kovalayarak İzmir'e giren ilk süvari birlikleri Altay'ın komutasındaydı. Birinci dönem ve ikinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yer aldı. Askerlik ve milletvekilliğini birlikte yürütmesi mümkün olmayınca Atatürk'ün isteğine uyarak meclisten ayrıldı ve orduda kaldı. 1944'te 1. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Aynı yıl İran ve Afganistan arasındaki sınır anlaşmazlığında hakemlik yaptı. Hazırladığı rapor anlaşmazlığın çözümlenmesinde yararlı oldu. 1945'te Yüksek Askeri Şura üyeliği sırasında yaş haddinden emekliye ayrıldı. 1946 ile 1950 yılları arasında Burdur Milletvekilliği yaptı. Demokrat Parti'nin kuruluşunda rol oynadı. 1950'den sonra siyasi hayattan da çekilerek İstanbul'a yerleşti. 26 Ekim 1974'te hayatını kaybetti. Mezarı Ankara'daki Devlet Mezarlığı'ndadır. Ön söz. Allah'a şükür olsun ki bana bahşettiği uzun ömrümde gördüklerimi, bildiklerimi ve içinde yaşadığım olayları tarih sırasıyla bu kitapta toplamış bulunuyorum. Bu yazıların siyasi veya edebi eser olmak gibi bir iddiaları yoktur. Sadece yakın tarihimizin süratli akışı içinde yaşadıklarımızdan ibarettir. Bunları tarihe intikal ettirirken benim için vazgeçilmez unsur, bütün hayatım boyunca olduğu gibi gerçeklerin dışına çıkmamak olmuştur. Bu görevimi yaparken de olayları mümkün olduğu nispette vesikalar ve fotoğraflarla değerlendirmeye çalıştım. Kitabımdan naklettiklerim, Büyük İmparatorluğun son devrinde Enver Paşa ile olan sınıf ve silah arkadaşlığından başlamakta, 1. Cihan Savaşı, Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyetimizin kuruluşundan inkılap yıllarının sonuna kadar devam etmektedir. Gene Allah'a şükürler ediyorum ki, yüzyıla yaklaşan ömrümde geriye doğru baktığım vakit, yaşadığım her saat beni vicdanen müsterih kılmış, en yüce idealim ancak vatan olmuştur. Sayfalar dolusu bu kitaptaki yüzlerce sözümden eğer bir teki dahi milli tarihimiz için faydalı oluyorsa kendimi çok daha fazla mutlu sayacağım. Eksik görüşleri de okuyanların yaşıma bağışlamalarını dilerim. Kitabımın ön sözünü genç Türk nesillerine bir öğütle sonuçlandırmak istiyorum. Bu vatan binlerce mihnet, binlerce şehit ve sayısız savaşların neticesinde elde edilmiş bir idealdir. Sevgili yeni yetişen Türk nesilleri, onu seviniz. Hem de pek çok seviniz. Çünkü o, insanları ve en çorak toprağı ile bile bu sevgiye gerçekten layıktır. En büyük idealiniz vatan olmalıdır. Fahrettin Altay, emekli orgeneral, 1970 İstanbul. Not: bu yazıların dağınık notlardan toplanarak kitap haline getirilmesinde çok çalışarak bana yardımda bulunan gazeteci Taylan Sorgun'a teşekkür ederim. Hatıralarını yazanların önce kimliklerini belirtmelerinin lüzumuna inandığım için sözlerime buradan başlayacağım. Rahmetli babam piyade albayı İzmirli İsmail Bey olduğundan resmi kaydım İzmirlidir. Dedem Hacı Ahmet Efendi, onun babası Urlalı oğlu Ömer Ağa olduğuna göre de ecdadımızın İzmir'in Urla ilçesinden geldiği anlaşılıyor. İzmir'de orta tahsilini bitiren babam, Bursa Askeri Lisesi'nde ve İstanbul'da Harbiye'de okuduktan sonra 1869 yılında piyade teğmeni olmuştur. Bir müddet İstanbul'da kalmış, Harbiye Nazırı'nın yaverliğini yapmıştır. Yüzbaşılığı sırasında İşkodra'ya gönderilmiş ve Manastır'da emekli Yarbay İbrahim Bey'in kızı Hayriye Hanım'la evlenmiştir. İşkodra bölgesinde Malisörlerle, Karadağlılarla yaptığı savaşlarda şöhret kazanmış, Yarbaylığa kadar yükselmiştir. 1880 yılı Ocak ayının 12. günü ben dünyaya gelmişim. Sonra da kardeşim merhum Ali Fikri doğmuştur. Beni 6 yaşıma geldiğim vakit okula başlatmışlar. Annem çok sofu olduğu için Kur'an ayetlerini ezberlemek, oruç tutmak ve namaz kılmak gibi dini vecibelerim de okulla birlikte başlatılmış. Bir müddet sonra babamı Mardin'e alay kumandanı olarak tayin etmişler. Ben de şehrin üst tarafındaki bir camide ilkokul tahsilimi bitirmiştim. Babamın tayiniyle bu defa Diyarbakır'a gelmiş, orta tahsilime de orada başlamıştım. Albay olan babam Erzincan 4. Ordu Merkezi'ne alınınca da Erzincan Askeri Rüştiyesi'nde orta tahsilimi tamamlamış, Erzurum Askeri Lisesi'ne gitmiştim. Yatılı olan bu okulda 3 yıl okuduktan sonra İstanbul Harbiyesi'ne geçmiş, buradaki 3 yıllık tahsilim sonucunda da 421 öğrenci arasında birincilikle piyade teğmeni olmuş ve kurmay sınıfına ayrılmıştım. Sicil kaydım 1315-1'dir. O vakte kadar sıra numarası ile baştan 40 kişi kurmay sınıfına ayrılır, topçu ve istihkam okulundan da 2-3 kişi gelir, 3 yıl sonra hepsi kurmay olurlardı. Bizim sınıftan itibaren bu usul değiştirilmişti. Kurmay sınıfına ayrılanlara kurmay adayı ismi verilerek 3 yıl sonra mevcudun baştan 3'te 1'i kadarı kurmay yüzbaşı, kalanı da mümtaz yüzbaşı olurdu. Bu usul 5 yıl devam ettikten sonra tekrar değiştirildi ve mümtazlar da bir imtihandan geçirilerek kurmay oldular. Sultan Hamid'in iradesiyle ailece mahkum edildiğimiz Bitlis'teki menfa hayatı hürriyetin ilanı ile son bulmuş ve ben binbaşı olmuştum. İstanbul'da eski Van valisi Podgoriçalı Bibezik ailesinden Tahir Paşa'nın Belbez kızı Münime Hanım ile 1912'de evlendim. 58 yıldır arkadaşız. Bu evlilikte kızım Hayrünisa ile oğlum Tarık dünyaya geldiler. Kızımdan iki torunum vardır. Baskın ile Hasan. Baskın torunumun çocukları Nazlı ve Ahmet. Bunları gördüğüm için Allah'a şükürler ederim. İstiklal mücadelesine katılarak 1. Büyük Millet Meclisi'nde Mersin, ikincisinde İzmir'den üye seçildim. 10 yıl 2. 10 yıl 1. Ordu Komutanı oldum. 1945'te yaş haddiyle emekliye ayrıldım. 1946'da CHP adayı olarak Burdur'dan milletvekili seçildim. 1950'de ayrıldım. Hayatımın 10 yılı 1912 ila 1922 savaşlarla geçti. 10 yıl savaş, 1912 ila 1922 ve sonrası. Görüp geçirdiklerim. Çocukluk yıllarımdaki bazı hatıralarımdan küçük şeyler. Arnavutluk'ta Gani isminde bir eşkıya varmış, babama dehalet etmiş, İşkodra Kalesi'nin üst katında misafir edilmiş. Bir gün babamdan beni ve kardeşimi istemiş. Yanına gittiğimiz vakit bizi şefkatle sevip şekerler vermişti. Beyaz kırmalı Arnavut fistanı ve sırma işlemeli yeleğiyle uzun boylu, yakışıklı bir genç olduğunu hatırlarım. Bu adam İstanbul'a aldırılarak Sultan Hamid'in silahşörleri arasına geçirildi ve bir hayli şöhret sahibi oldu. İşkodra Savaşı'nda merhum Hasan Rıza Paşa'yı vuran Dıraç mebusu Esat Toptani'nin kardeşiymiş. Sonu adam vurmak ve vurulmak olmuştu. İşkodra'dan Diyarbakır'a gelirken ilk demir yolunu Perlepe yakınlarında bir istasyonda görmüştüm. Selanik'e oradan da vapurla İzmir'e gelmiştik. Babaannemi hatırlıyorum. İzmir'den vapurla İskenderun, oradan da Diyarbakır yolu göründü. babam, annem, ben ve kardeşim Mahve ile bu yolculuğu yapıyorduk. Mahve denilen şey bir yük hayvanının iki tarafına bağlanmış, kapaksız iki koca sandıktan ibaretti. Üzerinde de kırmızı bezden bir tente olurdu. Diyarbakır Urfa kapısına yaklaştığımız sırada mekkareciler bizi durdurup ayaklarımızı soymuş, sandığın içine sarkıtmışlar. Örtüleri de sıkı sıkı kapamışlardı. Annem de babamın da yüzlerini örtüp kollarını açmışlar. Bu halde şehre girmiştik. Aldıkları tedbir Diyarbakır çıbanı içinmiş. İnsanın neresi açık olursa çıban orada çıkarmış. Hakikaten çıbanlarımız da açık olan yerlerimizde çıkmış. İyileşmesi bir yıl kadar sürmüştü. Anlaşılan göze görünmez ufak bir sineğin sokması ile bu iş oluyormuş. Sonraları aşısı bulundu da halk bu azaptan kurtuldu. Erzurum Askeri Lisesi'ne gittiğimizde Doğu Anadolu'nun Sivas, Elazığ gibi yerlerindeki başka ortaokullardan öğrenciler de gelmişlerdi. Birinci sınıfta birbirimizi yadırgamıştık. Erzurum Ortaokulu'ndan gelenler kendilerini ev sahibi sayarlar ve sert bir iklimin çocukları olduklarından daha kabadayı görünürler. Sivaslılar da onlardan geri kalmak istemezlerdi. Bir gün akşam yoklamasından sonra iki taraf kavgaya tutuşmuşlar, bahçedeki odun yığınlarından birer sopa kaparak birbirlerine saldırmaya başlamışlar, subaylar yetişip bunları ayırmıştı. Bir jimnastik öğretmeni vardı, kısa boylu, külhani kıyafetli fakat oldukça sempatik bir yüzbaşı. Adı öğrenciler arasında Ahmetçik idi. O gece nöbetçi olduğundan öğrencileri sorguya çekmişti. Ben de sınıfın çavuşu olduğum için aralarında bulunuyordum. Bir Sivaslı öğrenciye kavganın sebebini sormuş. Sivaslı, Erzurumlunun anasına sövdüğünü söylemişti. Ahmetçik ona, ulan senin anan çok uzaklarda, kaç günlük mesafede, onun anası ise burada yanı başında, demesin mi? Gülmemek için dudaklarımı ısırmıştım. Askeri okullarda bir meydan dayağı olduğunu söylerlerdi. Tatbik edilmediği için biz görmemiştik. Yeni gelen bir müdür binbaşı bir öğrenciye bu cezayı vermişti. Akşam yoklamasından sonra bütün öğrencilerin ortasında yere hasır serildi. Öğrenci yüzü koyun yere yatırıldı. Kollarını ayaklarını iki kişi tuttu. Birisi kaç sopa hükmedilmişse o kadar defa değnekle kıçına vurdu. Çocuk bağırdı, dayak bitince ayağa kalktı, selam verdi. Bu olay herkese çok fena tesir etmişti. Ne kadar çocuksak da izzet nefsimize sahiptik. Müdür nasihat verirken böyle kabahat işleyenleri soba borusu kafalı diye itham etmiş, ondan sonra da müdürün adı soba borusu kalmıştı. Falaka ile dayak atılırken trompet çalınması da ihmal edilmezdi. Lise son sınıfta çavuşların bir de mutfak nöbetçiliği ödevi olurdu. Bunlar o gün mutfakta bulunur, yemekleri kontrol ederlerdi ki bu ödevi yaparlarken arkadaşlarına çay pişirmeyi de adet edinmişlerdi. Bu iş yasak olduğu için gizli yapılırdı. Ben de nöbetçi olduğum bir gece çay demliğini mutfak ocağına koydurmuştum. Nöbetçi subayı geldiği vakit gizleyemediğim demliği alıp gitmiş, bana da 2 hafta izinsizlik cezası vermiş ve 2 cuma dışarı çıkamamıştım. Harbiye'ye geçtiğim zaman 5. kısmın sınıf başıydım. Nöbetçi subayının şiddetli bir hareketine karşı öğrencilerin bir kısmı ayaklarını yere vurarak protesto mahiyetinde gürültü etmişler ve öğrencilerin Kıtır ismi taktıkları bir Arap binbaşı beni sorguya çekmiş, gürültüyü yapanların isimlerini istemişti. Sınıfın başında dersime çalışırken arka sıralarda olanları göremeyeceğimi ve bu sebeple bilmediğim cevabını vermiştim. Eğer arkadaşlarımın isimlerini verseydim, onları alaya çıkarırlar, ben de öğrencilerin arasında kötü bir isim alırdım. Beni çok sıkıştırmasına rağmen söylememekte ısrar etmiştim. Bu sefer liseden gelen sicil defterimi çıkarmış, benim 2 hafta izinsizliğimi görünce, "Sen daha liseden kabahatli gelmişsin. Söylemezsen bunların cezasını sen çekersin." Evet efendim, kabahatim bir çay pişirmekten başka bir şey değildi. Cevabını verdiğim vakitte alaylı alaylı gülerek, "Bir çay için insanı izinsiz bırakırlar mı? Kim bilir o çayın içine ne koydun ki sana bu cezayı verdiler." Arkasından da beni hapse göndermiş, 15 gün yattıktan sonra mahkeme 1 gün ceza vermişti. 14 gün haksız yere hapis yatmıştım ama mektebin hapishane hayatını da öğrenmiş oluyordum. Erzurum Askeri Lisesi'nde çocuklar ara sıra gizlice oyun oynar, 5-10 kuruş alır verirlerdi. Beni de bir gece aralarına katmışlar, bir arkadaşımın 15 kuruşunu kazanmıştım. Zavallı çocuk, parası o kadarmış, boynunu bükmüş kalmıştı. Gece uykum kaçmış, bu arkadaşımın parasını neden aldım diye sıkılmıştım. Şimdi o parasız ne yapacaktı? İşte bu olay beni hayatım boyunca kumardan alıkoymuştur. Harbiye'de babam bana haftada bir mecidiye 20 kuruş tahsis etmişti. Beyazıt'ta bir dostuna gönderir gider ondan alırdım. Mecidiye şimdiki 2,5 liralığa benzer bir görünüşteydi. Bir hafta başı son paramı da tramvaya vererek gitmiş, adamı bulamamış, parasız kalmıştım. Mektebe yayan dönmek çok zaman alacak, yoklamaya yetişemeyecek, ceza görecektim. Küçük kehribar tesbihimi Mahmut Paşa'da bir tesbihçiye satmak istemiştim ki 5 kuruş ancak vermişti. Mektebe tramvay parası yapacağımı söyleyince adamcağız merhamete gelmiş de 7 kuruşa almıştı. Bu hal bana yeni bir irat olmadan elimdeki parayı bitirmemeyi öğretmişti. Hayatım boyunca da para sıkıntısı çekmedim. Birinci kısım. Hatıralarım. 24 Aralık 1902'de bizim sınıftan 12 kurmay 27 mümtaz yüzbaşı çıkmıştı. Sınıf birincisi Hafız Hakkı, 1. Dünya Savaşı'nda doğuda ordu komutanı, 2. Enver, başkomandan vekiliydi. Ben sınıfın 6.sı olmuştum. Kurmay sınıflarında Hafız Hakkı ile çalışır arkadaşlık ederdim. Atatürk bizden 2 sınıf, İnönü ise 4 sınıf sonradır. Kurmay yüzbaşı olunca Erzincan'da 4. Ordu'ya verilmiştim. Enver ve Hafız Hakkı Manastır'da 3. Ordu'ya gönderildiler. Zamanın askeri kurallarına göre kurmay yüzbaşılar piyade, süvari ve topçu sınıflarında 8'er ay bölük kumandanlığı yaptıktan sonra kurmay görevine atanırlardı. Ben topçu bölük kumandanlığını Erzincan'da, piyade ve süvari bölük kumandanlıklarını Diyarbakır'da yaparak 24 Aralık 1904'te kolağalık rütbesinde kurmay ödevine geçmiştim. Kolağalık yüzbaşı ile binbaşı arasındaki bir rütbeydi. Diyarbakır'da süvari bölük kumandanlığını yaparken alay komutanımız Albay Tatar Seyfi'ydi. Bir gün kışla meydanında bölüğüme yaya talimi yaptırıyordum. Kışla kapısından borazan birkaç defa çalmış, neden çaldığını anlayamamıştım. Biraz sonra çavuşum, "Kumandanım, bu Erkanlı Harp kurmay borusudur. Sizi çağırıyor olmalılar." deyince koşarak kumandanlığa gittiğimde albay hayli sinirli görünüyordu. "Kaç defadır boru çaldırıyorum, gelmiyorsun." diye söylenmeye başlamış. Kendisine boruyu anlayamadığımı bildirince de, "Nasıl asker olmuşsun? Kendi boru işaretini bile öğrenememişsin." demiş. Ben mektepte boru işaretini öğretmediklerini açıklayınca da borazan çavuşuna dönerek şu emri vermişti: "Beyefendiye her gün bir saat boru sesi vereceksin." Bereket ertesi gün başka önemli bir iş çıkmıştı da bundan kurtulmuştum. Bu yeni görev ise Talori bölgesinin haritasını yapmaktı. Talori, Diyarbakır ile Muş arasında derin ve sarp bir vadidir ve bu vadide Ermenilerin birkaç köyü vardır. Bu köylerde yaşayanlar bazı vakalar çıkarıyorlardı. Bunların tedbi için çalışmalar yapılıyorduysa da elimizde bir tek harita bile yoktu. Ertesi gün 3 süvari ile Diyarbakır'ın kuzeyindeki Kulp ilçesine yollanmıştım. Orada bir piyade bölüğü vardı ve bölük komutanı olan yüzbaşı da sınıf arkadaşım çıkmış. Birkaç gün önce pamuk yükleriyle giden bir kafilenin pamuklarının arasında güvercinle paketleri ele geçirilmiş, Ermeni eşkıyalar bununla barut yapıyorlarmış, olay bir raporla ordu komutanlığına bildirilmiş. Bunu da öğrendikten sonra fırkı bucağından bölgeyi iyi bilen bir kılavuzu yanıma aldım ve yüksek bir dağa tırmandık. Buradan Talori Vadisi oldukça geniş görünüyordu. Kılavuz köylerin isimlerini söylüyor, oraya tüfekle nişan aldırıp doğrultusunu tespit ettikten sonra kağıda geçiriyordum. Böylece bir harita meydana çıkmış, biraz da göz boyamak için haritayı renkli kalemlerle süslemiştim. Diyarbakır'a dönüp haritayı komutana vermiştim. O da orduya göndermiş. Bir hayli memnun olmuşlar. Aradan 3 gün geçmişti ki komutan beni tekrar çağırttı. Bu defa bir padişah buyruğu, irade-i seniye gösterdi. Ermeni eşkıyalar için Midyat'ta pamuk banını yapılıyormuş, bu imalathaneler bulunarak tahrip edilmeliymiş. Ordu komutanı bu görevi bana veriyordu. Harita yapmaya gittiğim vakit edindiğim bilgiyi hatırlatmakta fayda gördüğüm için dedim ki, "Efendim, bir yanlışlık olacak. Geçen seyahatimde bana söylemişlerdi. Pamuk balyaları içinde güherçile paketleri bulunmuş, bir yanlış anlayış olsa gerek." General birdenbire öfkelenmiş ve yüksek sesle bir Bir daha iradeyi seniyeye yanlış deme. Sonra da göreve gidip durumu yerinde incelemem, bir rapor hazırlamam emrini vermiş, ayrıca bir olay çıkmasına meydan verilmemesi için yanıma yalnız 3 atlı almamı bildirmiş, selam vererek çıkmıştım. Ertesi gün 3 atlı ile yola koyuldum. Avine köyünden geçerken bir çeşmenin başında atlarımızı sulamak için durduğumuzda köyün kızları da çeşme başında toplanmış su alıyorlardı. Hepsi birbirinden güzeldi ve dikkati çekiyorlardı. Yanımdaki jandarmaya sordum. Buranın güzelleri meşhurdur, meşhurdur. Zenginler buradan evlenirler cevabı ile gülüşerek yolumuza devam ettik. Midyat'ta bir hana inip tozlarımızı temizledikten sonra kaymakamı görmeye gittim. Birkaç siville beraber oturuyordu. Kendisinden bilgi istediğim vakit bana bölgede dumansız barut yapılmadığını ancak bazı Yezidi köylerinde güherçile imal edildiğini bildirerek onlar da yanlarına kimseyi sokmazlar. Çoğu eşkıyalıktan mahkumdur. Hele kuvvetsiz hiç gidilmez. Başınıza bir iş çıkarırsınız. Onun için müsaade edemem. Kaymakamın bu konuşmasından sonra hana dönmüştüm ki biraz sonra da kaymakamın yanında gördüğüm sivillerden birisi gelerek, "Beyim sen kaymakam beye bakma, ben sizi Yezidilerin başı Serhan'ın yanına götürürüm. Hiçbir şey de olmaz, fena adam değildir. Her istediğinizi ondan öğrenir, alabilirsiniz. Yarın sabah erkenden kimseye görünmeden yola çıkalım." Sabahleyin fecirle beraber yola çıkıp sarp taşlık bir patikadan ve ormanlıklardan geçerek bir yerde durakladık. Kılavuzumuz, siz burada oturun, ben gidip ağa ile görüşeyim, gelip sizi alırım, dedi. Ben de kendisine şu talimatı verdim. Bizim için eski eserleri, kaleleri görmek için geziyor, diyeceksiniz. Kılavuzumuz geldikten sonra tekrar sarp kayaları geçerek şato benzeri taş bir yapıya yaklaştık. Bu sarp yapı, Yezidilerin başı Serhan'ın ikametgahıydı ve ismi de Banimim'di. Kılavuzumuzdan Serhan'ın Yezidi olup olmadığını öğrenmek isteyince, hayır kendisi de oğlu Naif de Sünnidir. Yezidilerin adeti başkanlarını Sünnilerden seçmektir. Bunların çoğu Nusaybin güneyinde, çölde Şammar dağlarındadır cevabını aldım. Şatoya yaklaştığımızda Arap kıyafetli uzun boylu bir baba oğul bizi karşıladılar, selamlaştık şatoya girdik. Burası eski bir binaydı. Biraz sonra da hizmetçi kahve getirdi. Kürtçe konuşuyorlar, kılavuzumuz da tercüme ediyordu. Kendilerine barut işini ve bunun eşkıyalara gönderilmesinin sebebini sorduğum vakit şu cevabı verdi. Biz barut yapmayız. Ormanlar arasında bazı büyük taş mağaralar vardır ki kışın köylüler koyun sürülerini oraya korlar. Yüzyıllardan beri toplanan koyun gübrelerinden güherçile çıkarırlar. Bununla geçinirler. Biz Ermenilere güherçile vermeyiz. Ama bizden satın alanlar veriyorlarsa onlara da bir şey diyemeyiz. Bu defa ben şu teklifte bulundum. Bu güherçileleri biz askeri barut fabrikaları için satın almak ve başka yere verdirmemek istiyoruz. Ermenilerin eline geçmesin, bize senede ne miktar ve ne cins kaç paradan verirsiniz? Çok memnun olmuş, iki cins güherçili olduğunu, ertesi gün sabah da numunelerini göstereceğini bildirmiş, sonra gece misafiri olmamızı istemiştim. İnşallah hakkımızda hayırlı olur diyerek istirahate çekilmiştim. Kılavuzumuz da Nusaybin'e dönmüştü. Anlaşılan sergerdenin ilçedeki ajanıymış. Biraz sonra askerlerimden birisi yanıma gelerek hayvanları tımar ederken ağanın adamlarının tüfeklerini almak istediklerini, kendilerinin ise vermediklerini bildirmiş. Askerlere böyle itimatsız görünmek doğru değildir. Tüfekleri duvara asın emrini vermiştim. Yemeğimizi yedik ve tam yatacağımız sırada hizmetimize verilmiş olan ve Türkçe bilmediğini zannettiğimiz adam bana Türkçe olarak "Tüfeklerinizi duvara asın." dediğiniz ana kadar sizden şüpheleniyorduk. Beni de sizin yanınıza bunun için kattılar. Artık mahsur kalmadı, ne isterseniz konuşabilirsiniz. Bizim ağa idama mahkum bir kaçaktır. Ben de 10 seneye mahkumum. Bu yüzden kendimizi hükümetten uzak tutuyoruz. Ne yapalım? Artık eşkıyalık bizde bir sanat oldu. Bu gece ağa oğlu Naif'i yetiştirmek için 15 kadar eşkıya ile onu şu karşı dağın ardındaki köyü basmak için gönderecekti. Siz geldiniz, vazgeçti. Fakat gelecek eşkıyaya haber verilemedi. Gece gelirlerse biraz dinlenir giderler. Sakın korkmayınız. Uzunca odamızın üst başındaki sedire bana bir yatak, alt tarafa da askerlerin yataklarını sermişlerdi. Askerlerimden biri kulağıma eğilerek, "Yüzbaşım, siz rahat uyuyun, çekinmeyin, biz sırayla nöbet tutacağız," dediyse de uyumak mümkün olmuyordu. Zira bir takma silahlı ve korkunç kıyafetli adamlar birer ikişer gelerek uzun odamızın duvar dibinde çömelip uyuklar gibi oturuyorlardı. Onlar çıkıp gittikten sonra ancak uyuyabilmek mümkün olmuş. Hayatta bu gecemiz de böyle kanlı eşkıyalar arasında geçmişti. Sabahleyin dağlılara has kuvvetli bir kahvaltı çıkarmışlar. Serhan iki küçük teneke kutu içinde güvercile getirmiş, fiyatlarını ve tahmini miktarlarını bildirmiş, bunları alarak kendisine veda etmiştim. Serhan yanımıza silahlı bir kılavuz vermişti ve o üzerinde kirli bir entari giymiş, beline fişeklik takmış, elinde silah kayaların üzerinde keklik gibi seke seke yürüyordu. Yalın ayak olmasına rağmen sivri ve keskin kayaları umursamıyordu bile. Nusaybin ilçesi sınırına geldiğimizde burada bizden ayrılması gerekmiş. Verdiğim bahşişi kabul etmeyerek büyük bir saygı ile selam vermiş. "Kusura kalmayınız, buradan öteye gidemem çünkü hükümet var," diyerek bizden ayrılmış ve gözden kaybolmuştu. Nusaybin'den Mardin'e gelmiş, mutasarrıf ile görüşmüştüm. Mutasarrıf, Midyat Kaymakamı'nın orada bulunmadığını söylemiş, Diyarbakır'a dönüşte de raporumu göndermiştim. Fakat bir şey çıkmamıştı. Bundan bir müddet sonra da Talori Ermenilerini tedip hareketi başlıyordu. Diyarbakır'dan babamın alayı oraya gönderilmiş, beni de yanına vermişlerdi. Bedelli askerliğini yapmakta olan kardeşim Fikri de yanımızdaydı. Görevimiz Muş'tan ilerleyecek askerlerimizin karşısında Ermeni eşkıyaların güneye kaçmalarını önlemekti. Kaçış bölgelerini tutmak için o bölgeye gidiyorduk. Sarp dağlar arasından ilerlerken Şeytan Köprüsü'nden geçtik. Adı gibi gerçekten Şeytan Köprüsü'ydü. Korkunç bir uçurumun üzerinde 3 metre kadar boyunda, 1 metreden de az genişlikteydi. Toplan hayvanlardan indirip her parçayı bir keçeye sararak iple çekmek suretiyle ancak karşıya geçirebilmiştik. İşte bu sırada topçu takım komutanı alaydan yetişme üsteğmen bana yaklaşmış ve kulağıma eğilerek, "Cephaneyi kışla da unuttuk. Ermeni eşkıyalarla çatışma ihtimalinin mevcut olduğu bir zamanda topların cephanesiz kalması ve 2 günlük bir yürüyüşten sonra bunun yeni anlaşılmış olması olur şey değildi. İyice öfkelenmiştim. Eğer babamın merhameti biraz daha geç kalmış olsaydı, elimdeki kırbacın kafasına inmesini kimse önleyemeyecekti. Hemen Diyarbakır'a, karargaha atlı göndererek cephaneleri getirttik. Bereket versin ki bu sırada eşkıyalarla bir çatışma başlamamıştı. Eşkıyanın geçebileceği bütün gedikleri tutmuş bekliyorduk. Yanıma 10 asker alarak Muş'tan gelecek kuvvetlerimizle irtibat temin etmek üzere Andok Dağı'na doğru ilerlemiş, onların öncüsünü akşam görmüş, ertesi gün geri dönmüştük. Bize birer parça peksimet vermişler, Sarp Dağlar'da çarıkla yürüyen asker yorulmuştu. Bir parçacık peksimetten ne olurdu? Ordugaha varmamız için daha 2 saatlik yol yürümemiz gerekiyordu. Bir dağın yamacında 20 metre kadar bir yeri kar kaplamış, buradan geçmemiz lazım. Aşağısı uçurum, yukarısı dimdik. Askerin ayağında çarık, karı geçmelerine imkan yok. Çizmemin topukları ile karın üzerinde izler açmış ve askerleri böylece geçirebilmiştim. Ama açlıktan da yürüyemez haldeydik. Ot toplayarak çiğniyorduk. Bu sırada önümüzden bir tavşan geçmiş. Askerlerden biri tüfeğini doğrultarak tetiğe basmış fakat hayvan kaçmıştı. Tavşanı vuramayan asker bu defada, "Eyvah! Uğursuz hayvan karşımıza çıktı, vuramadık. Önümüze eşkıya çıkacak. Bu bitkin halimizde ne yapacağız?" diye ağlamaya başlamaz mı? Tabii bütün askerin morali bozulmuştu. Bu olaylar içinde düşüne düşüne ilerliyorduk ki birdenbire karşı sırtlardan 10 kadar beyaz gömlekler giymiş, silahlı dağlılar görünmüş ve kendilerini sipere atmışlardı. Biz de hemen almış, askerlerime komut vermeden ateş etmemelerini söyleyip bir eri de ileri sürerek onlara seslettirmiştim. Onlardan biri de ilerlemiş ve Kürt olduklarını bildirmişti. Her iki taraf dereye inerek burada birleştiğimizde askere yardıma gelmiş Kürt olduklarını anlatmışlardı. Halbuki bunların yağmaya gelmiş Kürt eşkıyalar oldukları aşikardı. Kendilerine daha ileri gidemeyeceklerini, ekmekleri varsa askerlere de bir kısmını vermelerini anlatmıştım. Reisleri olan silahlı memnuniyetle demiş ve başıyla işaret etmiş. Silahlı dağlılar da bellerine sarmış oldukları çıkınları çözerek sine ekmeklerinden çıkarırlarken, ağanın hizmetçisi durumunda olduğu anlaşılan bir silahlı da ağaya mahsus olan yağlı ekmekten bana verdi ve selamlaşarak ayrıldık. Onlar omuzlarında silahlarıyla giderlerken ben askerime söyleyin bakalım tavşan uğurlu mu uğursuz mu diye takıldığımda hepsi bir ağızdan bağırdılar. Uğurlu, uğurlu, bundan sonra severiz. Gece ordugaha yaklaşmış ve geldiğimizi bildirmek üzere havaya bir silah atmıştım. Ordugah eşkıyalar bastı diye ayaklanmış ve silah başı yapmış, aralarına girince de gülüşmüştük. 1904 yılında bir gün görevle yola çıkmış, akşam üzeri konakladığım hanın önünde oturuyordum. Süvari askerim de bana seyyar ispirto takımında kahve pişiriyordu. O sırada bir kurmay yüzbaşı arkasında bir süvari askeriyle gelmiş, attan inerek beni selamlamış yanıma oturmuştu. Ben askerime bir kahve de misafir yüzbaşı için pişirmesini söylediğimde ben içmem dedi. Şamlıymış, bir göreve gidiyormuş. Biraz sonra baktım ki askerinin hanın ocağında pişirdiği kahveyi içiyor. Benim de buna canım sıkılmıştı. Arkadaş, benim kahvemi içmediğine üzüldüm. İkramımı kabul etseydiniz beni sevindirirdiniz deyince şu cevabı aldım. Sizin kahve ispirto ocağında pişiriliyor. İspirto alkol olduğu için haramdır. Hayretler içinde donup kalmıştım bizim kurmay yüzbaşının bu sözlerine.